Eylül.
Ayrım 34.
Onların yanında kendisini o kadar temiz görüyordu ki masum olduğuna yemin etmekten korkmuyordu. Fakat hanımefendinin yanına gidince bu duygu tam tersine dönüyor. O zaman kendisini onlarla karşılaştırdığına utanıp uçurumda bulunduğunu inkar edemiyor. Bir an kurtulamadığı o acı düşüncelerle kendisini harap eden bir çelişki yumağı içinde ölüyordu. Hacer pencereden birden "Oo!" dedi. Suat "Ne var?" gibi baktı. Öteki başını çevirmeyip cama yapıştırarak yanıt verdi. "Necip'le Süreyya." Ve birden yüreği çarparak sararan Suat'la anlamlı bir bakışla bir saniye bakıp sonra cama yapışarak "Artık elbette gelir. Siz burada mısınız, değil misiniz? Bütün yaz iki kere gelmedi." dedi. Sonra bu sözcüklerde hiçbir kötü anlam yokmuş gibi çok doğal olarak başını çevirip gözleriyle çağırdı. "Aman gel bak Suat, ne güzel adam. Yanlarındaki zabit, koş bak." O zaman Suat bunun o süvari zabiti olduğunu gördü. Bu adam Süreyya ile konuşuyor, Necip az açıkta onları dinlemeyerek birlikte yürüyordu. Sonra zabit ayrılmak üzere selam verdi ve pencerenin altından geçerken yine bir kere yukarı baktı. Hacer'in omuzlarında bir gülüş fıkırdadı. "Aa, sanki o da ne, niçin bakıyor öyle?" dedi. Ve sonra beyler oraya geldikleri zaman Suat daha gideli 3 gün olmadığı halde Necip'in gelmesiyle kaygılı "Ben gelme dedim, yine niçin geldin?" diye gücenik, hatta perişan, yine güçsüz kalmışken Hacer'in Süreyya'ya o zabitin kim olduğunu serin kanlılıkla ve memnunlukla sorduğunu görerek şaştı. Hacer o kadar doğal ve serbest davranıyor, bu kötülüğü öyle tereddütsüz, sanki haz ve çekicilikle yapıyordu ki Suat kendisinin nasıl saf yürekli olduğuna şaşıyordu. O ne kadar korkmuştu, hala nasıl da korkuyor, kaygılanıyordu. Halbuki herkes, işte bütün mahallenin en saygın hanımları, iri yarı güzel bir köylü için ölüyorlardı. Korkmaktan başka onu şimdi bir de güceniklik rahatsız ediyordu. "Niçin geliyor?" diye kendi kendisini yiyordu. Anlamamış mıydı? Giderken başını çevirmişken bunun "Hayır, gelme!" demek olduğunu anlamamış mıydı? Öfkeyle haksızlık etmek, öyleyse Hacer için geliyor demek istiyordu. Demek kendisi için gelmiyordu. Ve madem ki kendisi için gelmiyordu, Suat gözleri buğulatan bir öfke bulutu içinde bir rahatsızlık bahane ederek kaçmak, görünmemek, yemeğe bile inmemek isteğine düşüyordu. Necip'in herkese söz söylerken Hacer'le konuştuğunu, garip bir gülümseyişle ona yanıt verirken hızlıca söylediği sözlerin etkisini merak ediyormuş gibi kendisini de süzdüğünü görerek dinlemiyormuş, işitmiyormuş gibi göründü. Ama hiç olmazsa anlasa da biraz sakınsaydı. Ve onu tam tersine fazla bir neşeyle söylenerek Hacer'i güldürür gördükçe önceki düşüncesi güçlenir gibi oluyor. "Hayır, iftira etmemişim, galiba onun için geliyor," demek istiyordu. İçinde buna inanmamak ister gibi var olan bu duyguya karşı Necip'e hakaret etmek arzusunu yenerek kendisini tutuyordu. Çünkü ona yüz yüze bir söz söylemek mümkün olsaydı ilk sözcüğünün bir hakaret sözcüğü olacağını sanıyordu. Ve onun mümkün oldukça acı, yakınan bir bakışla baktığını gördükçe anlamsız görünmekte bir intikam zevki bulmakla birlikte hepsinden usanıp, yorulup bir ağlama arzusunun da benliğini kapladığını hissediyordu. Bu acıya mahkum olmak için ne suçu olduğunu düşünüp artık dayanamayacağını, kendisinin her yandan gelen bu saldırılara karşı güçsüz ve mutsuz kaldığını görerek boynunu büküyordu. O zaman Necip'e, "Hayır, sana gelme diyorum, ne kadar mutsuz ve sefil olduğumu görmüyor musun?" diye yakınmak ihtiyacıyla eziliyordu. "Hiç olmazsa bu kadar sık gelme, çünkü artık her şey bitti," demek istiyordu. Gerçekten her şey bitmiş miydi? Hiç olmazsa bütün bitirmemek için sakınmak gerekirdi. Halbuki Necip o kadar ilgisiz davranıyordu ki bu mümkün değildi. Ve bu gece Süreyya ve Hacer'le birlikte onların 4 kişi kaldıkları bu odada Necip'in Hacer'in oyuncağı olduğunu görerek böyle duygululuk ve öfke arasında yatmak vakti geldiği zaman bir işkenceden kurtuluyormuş sayılacak kadar acı duydu. Halbuki o bugün yarın yine gelecekti bu Suat'ta bir ateş ve telaş olacak o kadar merak ve önem kazanıyordu. Onu anlamayan, böyle kayıtsız olmak için ne yaptığını soran acı bakışları önünde o kadar acıma duyuyordu. Özellikle Hacer'den ayrılıp birden kendisine takılan bağlılık bakışı bu acımayı o kadar ateşlendiriyordu ki, "Ah, seni mutlu görmekten başka isteğim yok. Yemin ederim ki başka bir şey istemiyorum. Fakat ah, mümkün olsa da şu acılardan kurtulsak," diyordu. Evet, niçin itiraf etmemeli? Bu hiçbir bakımdan dayanılmaz hayatında sefaletlerine tek çarenin hepsini, her şeyi bırakıp gitmek olduğunu, bütün bütün onun olmayınca rahat etmenin mümkün olmadığını, uzak ve gerçekleşmeyecek bir düşü düşünenler gibi belli belirsiz anlıyordu. Fakat bunun mümkün olmadığını da hemen, belki onu düşünürken birlikte hissetmekten doğan umutsuzluk ve üzüntülerle artık ölümden başka bir şeye sığınma olanağı kalmadığını anlıyordu. Bu her şeyi bırakıp gitmek, önce delilik saydığı bu hayal yeniden düşüne düşüne alışıp artık bütün saatlerini alıyor, bazen pek kolay bir hareketmiş gibi başlangıcını ve güçlüklerini unutup yalnızca mutlu ve rahat yaşamalarını hayal etmeye yönelirken bir an oluyordu ki düşüncesinde açtığı bu mesafelerden ürküyor, ona gerçekleşmesi değil düşünmesi bile korkunç, acı bir ihanet gibi geliyordu. O zaman içinde bir yara açılıyor gibi bir acı duyuyordu. Herkesin, alemin nefret etmesini, ailesinin, babasının adını ve namusunu lekelemeyi göze alacak kadar güç bulduğu oluyor. Bu iki yüzlü ve kötü insanların yalnız sözde kalan böyle kayıtlarını küçümsüyordu. Böyle olmakla birlikte bu işte ona olamaz gibi gelen bir yön, bir uğursuzluk vardı. Onu asıl düşündüren Necip'in içtenlik ve ciddiyetiydi ve bundan emin olmak olasılığı yoktu. İnsan eminim sandığı şeylerde o kadar çok yanılır ki, diyordu. Hem Necip bu büyük fedakarlığı yapacak kadar kendisini seviyor muydu? Eğer şimdi o kadar seviyorsa bile bu güç ve gençlik sonra da devam edebilecek miydi? Çünkü bir gün onu üzüntülü ve pişman görmektense ölmek daha iyiydi. Bundan sonra acaba bu yapılsa bile rahat ve dingin bir hayat sürebilecekler mi? Herkesin haklarındaki düşüncelerinden, özellikle o kadar aşağılayıp yaralayacakları adamdan dolayı hayatları zehirlenmeyecek miydi? İkisi de birbirine bakıp geçmişi düşünmekten kendilerini alamayacak kadar içten alıngan olunca bu hayat mümkün müydü? Daha bir ay önce bu kadar onarılamayacak bir şey yapılmadığı halde de henüz başlangıcında birbirleri için, böyle şeyler için acı çekmemişler miydi? Daha bu dereceye gelmeden, daha ilk düşüncelerde umutsuzluğa kapılıyor, özellikle Necip'i Hacer'in karşısında öyle gördükçe onun ciddiliğinden kuşkulanarak umutsuzluğu çoğalıyor, o zaman başı bu ağırlıklar altında ezilmiş, karışık, acılı, hep çaresizlikler arasına dayanma gücünü yitirerek, ne yana dönse bir uçurum görerek, "Ah kötü, bu işte bir uğursuzluk var, hiçbir şey yapmak mümkün değil," diyordu. Yalnız her şeyden vazgeçip yine eski hayatına gömülmek kalıyordu. Her şeyi unutup, unutmaya çalışıp, "O bir düştü, geçti," diye bundan sonra hayatına herkes gibi dayanmak, o geçen birkaç aylık mutluluğunu böyle birden ve sonsuza kadar sönüvermiş görmek acısına hazırlanmak gerektiğini görüyordu. Ve kendi kendisine bu acılı zorunluluğu düşünürken isyan eden kalbine karşı uzak, uzak bir ses vardı ki en akıllıcasının bu olduğunu söylüyordu. Bu pek belirsiz, pek çabuk kaybolan bir şeydi. Belki olanaksızlıkla umutsuzluktan geliyor, güç bulmak için kabul olunuyordu. Fakat hissediyordu ki Necip o hüznüyle, gözleriyle gelse, o ateşli sesiyle, "Hayır Suat, sen burada böyle ölmeyeceksin. Ben sensiz yaşayamıyorum. Seni götüreceğim. Gelirsin değil mi? Birlikte gelirsin değil mi?" deseydi, hepsini, evet, her şeyi unutabilecekti. O kadar çılgın, o kadar zayıf olduğu dakikalar vardı. Onun sesine, onun bu teklifine o kadar özlem duyuyordu. Öyle zamanlarda geleceği düşünse bile, bir kere bütün bütün onun olduktan sonra ilk felaketinde ölmek olasılığı kendisini inandırıyor, yatıştırıyordu. Sonra hep düş, hep çılgınlık, uyanmalı diyor. Necip hiçbir zaman bu kadar fedakarlık yapacak derecede kendisini sevmiyor gibi geliyordu. Yine böyle bir anda, umutsuz olarak kıvrandığı bir sabah, Süreyya yeni gitmiş, o eline okumak için gazeteyi almış, fakat gözleri kafesin arasında dalıp kalmıştı. Arkasından kapının açıldığını işitti. Hacer'dir diye düşünüyordu. Fakat Necip'in sesini duyunca sıçradı. O maşallah diye giriyordu. Çok büyük korkuların verdiği şiddetli yürek çırpıntısıyla muhakemesiz bir sevincin heyecanı karışmıştı. Necip'i yine o mutlu zamanları, yalnız birbiri için yaşadıkları zamanları hatırlatan o derin sevgiyle dolu bakışıyla karşısında bulunca bütün şüphe ve kırgınlıkların kaybolduğunu gördü. Fakat Necip yüzeysel neşesinin gizleyemediği bir maskeyle elemli ve kederliydi. Kaşlarında acılı bir bükülüş vardı. Her şeyden usanmış, dünyada hiçbir isteği kalmamış insanlar gibi konuşuyordu. Bu bir haftalık hayatı onu yıkmış, parçalamıştı. Önce resmi bir tavırla konuşmaya başladı. Sonra yavaşça hayatından söz etmeye başlayınca yakınır gibi bir tavır aldı. Hayatının nasıl boş, nasıl karanlık geçtiğini anlatıyor, artık dayanamayacağını hissettirmek istiyordu. Suat bir söz söylemeyerek onun karamsarlığıyla iç sıkıntısına kapılıyor, sessiz ve gamlı, birden durumlarının hüzün ve bezginliğine boğulmuş dinliyordu. Sonra Necip kendilerine geçti. Ondan uzak, yoksun hayatı onu öldürüyordu. Şimdi onun boğaz içinden inmeme arzusunu anlıyor, her şey bitecek diye korkmakta haklı olduğunu kabul ediyordu. Acı bir yakınmayla, fakat asıl sen bitiriyorsun beni dememek için dişini sıktı. O önce buraya gelirlerse daha sık görüşürüz sanmış, burada bulundukça görüşmek için bin türlü bahane çıkabilir diye düşünmüştü. Halbuki orada kalsalardı. O hayatı düşündükçe korkmuştu. Gitmekten çekinerek, gitme arzusuyla yanarak, bir karar veremeyerek geçecek o cehennem hayatından o kadar korkmuştu ki İstanbul'a inince memnun olmuştu. Artık buraya sık sık gelecekti. Fakat şimdi eliyle umutsuz bir hareket yaparak, halbuki asıl şimdi bitti diyordu. Güya asıl neden çevredekilerdenmiş gibi davranıyordu. Fakat ona ağlayarak, halbuki yalnızca sensin Suat, yalnızca sen. Eğer sen istesen, dünyada benim için başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Ben senden başka bir şeyden korkmam. Fakat sen istemiyorsun, sen kaçıyorsun. Yalnız sen değil, benden şimdi gözlerim bile kaçıyor demek istiyordu. Ve ikisinin dudaklarında titreyip söylemedikleri bu sözlerden, birbirlerini anlayamamaktan dolayı gittikçe birbirlerine daha hain bir bilmece gibi görünüyorlardı. Onun bu kadar hainliğine karşı Necip kalbinde öyle bir acı, intikam duygusu buldu. Her şey bitti derken, fakat siz bundan memnun olmalısınız dedi. Zaten belki onu Suat kendisi istememiş miydi? Suat sitemli bir bakışla bakıyordu. Necip o acılıkla, evet rahat, artık rahat, bundan sonra iyice rahat, benim yüzümden o kadar acı çektiniz, o kadar hakaret gördünüz ki sözlerini söylüyordu. Suat gözlerine hücum eden yaşları göstermemek için başını çevirip sessizce pencereden baktı. Ah bilsen, demek isteyen iç coşkusuna karşı koymak için uğraştı. Necip hala aynı şekilde konuşuyor, yazın kendilerini sıktığından, pişmanlığından söz ediyor. Böylece sevgi gösteren bir savunma görmek umuduyla mümkün olduğu kadar acı sözleriyle devam ediyordu. Halbuki susmasında, ikisi yalnız bulunmaktan sıkılır gibi duruşunda sanki onun ruhunu saklayan bir yabancılık bulduğunu, bir düşünceyi başka bir şeyle ya da şu konumdan kurtulmak isteğiyle meşgul oluşunu fark ediyordu. Onu yalnız bulmak için buraya bu vakit gelip de istediği gibi tek başına bulunca mümkün olduğu kadar uğraşıp sorularla işi iyice anlamak kararındaydı. Ve tekrar onun özlem dolu parlak gözlerinin önünde o namus ve saflık kaynağında sonsuz umut ve şifa içmek isteğindeyken onu iki haftalık ayrı ölçüp biçmelerin vereceği etkisiyle böyle yabancı, inatçı bir bilmece gibi ilgisiz ve kapalı görünce söylemek istediklerini söyleyemeyerek ruhunda bir acı yakınış, bir haykırma arzusunun yükseldiğini duyuyordu.
Ayrım sonu.